Ayrım 31.
Sayfa 368. İkinci ereksiyonda bir yandan anlatıcı yazar, öte yandan Connie onu mağrur, yüce bir kule gibi dikleşen ve korkunç niteliklerini anlatırlar. Her şeyin ötesinde ereksiyon, kadına erkeğin üstünlüğünü en tartışma götürmez ve değiştirilemez biçimde kanıtlanmaktadır. Uslu bir din dersi öğrencisi gibi Connie, şimdi anlıyorum erkeklerin neden böylesine azametli olduklarını diyerek beklenilen tepkiyi gösterir. Connie seven bir kadının teslimiyeti ve mutluluğu içinde Tanrı'yı ürkütücü ve yüce bulur. Lawrence'ın biraz da sadist bir eğilimle penis karşısındaki korku temasını işlemesi kadının mazoşizmi görüşüne yaklaşır. Ama çok sevimli, gerçekten çok sevimli, biraz da ürkütücü ama gerçekten çok sevimli sözcüklerinde belirlenen anlatıma hayran olmamak elde değil. Tutkulu kişinin ağzından bir dindarlık çerçevesinde yükselen övgüler. Simone de Beauvoir'ın Lawrence yaşamını kadınlara kılavuzluk eden kitaplar yazmakla geçirmiş demesine şaşmamak gerek. Constance Chatterley karşı devrimci aklın Mary Bonaparte kadar iyi biçimlenmiş bir örneğidir. Kadının tutumu Mellors'u bile etkiler, o da organından üçüncü kişi olarak söz etmeye başlar. İşte böyle oğlum, cicim ama senin işte, kafanı kaldırırsın değil mi? Senin artık, senin, kimseden korkun yok artık. Onu istiyor musun, Lady Jane'imi istiyor musun? Söyle bakalım, kaldır kafanı. John Thomas, yani bu aktif mucize Lady Jane'le bu pasif cici mama ile karşılaştırılamaz bile. Mellors'un metresine en büyük övgüsü seninki de bayağı iyiymiş hani. Dünyadaki en iyi cici mama sen işte olsun ve ben sarıldığım zaman seni buluyorum. Cici mama ha, senin bütün güzelliğin bu kızım. Mellors'un organı indiği zaman bile az önce güçlü olmuş olandır. Connie'nin soluk soluğa inlemesi, penis tanrının kurban alışı ve yeniden can vermiş gibi oluşudur. Erkekten uzun boylu söz edilmesine karşın kadının cinsel organından cici mama dışında hiç söz edilmez. O gizli, utanç verici ve bağımlı olandır. Bacaklarının arasındaki yuvarlaklar, ne büyük bir giz bu, ne tuhaf, ne anlaşılmaz, ne yüklü ve gizemli bir ağırlık. Kökleri, onun kökü muhteşem güzelliğin ilk fışkırdığı yer ne güzel diye tanımlanan erkek cinsel organları sadece estetik bir standart olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir çeşit moral standart da oluyor. Aklın kökleri o yumurtalarda. Ve istenmeyen, hoşa gitmeyen ne varsa kadın ya da kadıncıl terimleriyle tanımlanıyor. Romandaki cinsel ilişki sahneleri Sigmund Freud'un erkek aktif, kadın pasiftir görüşüne uygun yazılmış. Fallus her şey demek. Connie ise sadece cici mama üzerinde fiilin işlendiği nesne ve efendisinin her isteğini şükranla kabul edip yerine getiren bir uydu. Mellors sevişmeden önce kadınını okşamaya, cilveleşmeye bile gerek görmez. Mellors kendi orgazmını gerçekleştirmeye çalışırken kadın da orgazma ermeyi becerebilirse ne âlâ. Beceremezse eh ne yapalım. Connie pasif olmakla beraber The Plumed Serpent'taki kadın kahramandan daha şanslıdır. Çünkü Lawrence'ın o kitabındaki erkek kahraman Don Cipriano kadın orgazma yaklaşırken hesaplı ve sadist bir tavırla kendini geri çekerek kadına herhangi bir haz olanağı tanımaz. Cipriano birden içgüdüsüyle çekti kendini. Sevişirlerken ne zaman kadın bu hale gelse, ne zaman elektrikli kadıncıl kendinden geçişe girse, titremelere, sayıklamalara başlasa Cipriano hemen toparlanırdı. Kadın da bu istek yeniden uyandığı köpüklerden doğan Afrodit'in doğum sancılarıyla titremeye başladığı, sürtüşmenin doyumuna ereceği an erkek güçlü bir içgüdüyle ondan uzaklaşırdı. Kadın bu durumunun erkeğinin hoşuna gitmediğini görüyordu. Erkek somurtuk ve değiştirilemez bir halde kadından uzaklaştı. Lawrence'ın cinselliği bir bakıma Rainwater'ın işçi sınıfı araştırmasında, ki bu aynı zamanda 19. yüzyıl orta sınıfının görüşlerini de belirler, ileri sürüldüğü gibi cinsellik erkek içindir tezine yaklaşmaktadır. Lawrence Freud'u üstün körü bilmesine karşın kadının pasifliğine, erkeğin aktifliğine inanıyor ve bunları pek elverişli buluyordu. Hanımefendiler cici mama olsalar dahi kıpırdamazlar. Her iki romanda da kadının rahatsız edici sürtünmesine karşı ağır azarlamalar yer almaktadır. Cinsel devrim kadın cinselliğini özgürlüğe kavuşturma yolunda çok şey yapmıştı. Hayranlık uyandıracak ölçüde usta bir politikacı olan Lawrence bunda iki olasılık görüyordu. Ya ürktüğü ve nefret ettiği biçimde kadınlar bir özellik ve bağımsızlık kazanacaklardı ya da bu yeni bir bağımlılık ve boyun eğme biçiminin yaratılmasına yol açacak, erkek egemenliğine yeni bir biçim getirecekti. Victorian devrin soğuk kadını hiç itirazsız boyun eğiyordu. Yeni kadına ise gereğince uygulandığı takdirde başka alanlarda olduğu gibi yatakta da egemen olunabilirdi. Freud ekolü kadıncıl doyum, alıcı pasiflik ve bazılarının penisin klitorise değmemesi gerektiği biçimde yorumladıkları yetişkin kadınlardaki vajinal orgazm ile zemini yeterince hazırlamışlardı. Lawrence'ın elinde bu tür kavramlar kadının bağımlılığını sağlamak, ona boyun eğdirmek için mükemmel birer araç olabilirdi. Lady Chatterley, aşığının cinsel gücünden dolayı Tanrı'ya şükranlarını belirtmek için yağmurun altında kulübenin önüne çıkarak dans etmeye başlar. Bu, Davut'un Tanrı'ya çırılçıplak şükran sunuşunu anımsatır. Onu seyreden Mellors, metresinin kendisine yönelik bir saygı gösterisinde bulunduğunu ve bu arada yabanıl bir boyun eğişi sürdürdüğünü fark eder. Tanrısal koru bekçisinin bahşettiği doyumla kadın boyun eğen bir dişiye dönüşmüştür ve erkek onu bir av olarak görür. Bu görüşe uygun olarak da avını izlemeye başlar. İzleyip yakalayınca da onu kucaklayıp havaya kaldırdı, sonra beraberce patikanın üzerine düştüler. Yağmurun gürültülü suskunluğunda kısa keskin vuruşları altında kadına sahip oldu. Kısa, kesin, hayvanca. Lawrence kadın kişiliğinin doğuştan oluştuğu görüşüne katılanlardan biri. Hatta utancının bile sonradan koşullanmayıp doğuştan var olduğuna inanıyor. Bu eski bedene kök salmış bu eski korkuyu ancak fallus avının şehvet ateşi sindirebilir. Lady Chatterley'in Mellors'a boyun eğip her türlü isteğini kabul ettiği zaman şöyle belirleniyor. Bir kadının utançtan ölebileceğini düşünürdü. Oysa utanç öldü. Hep bu fallus avını kollamış, gizliden gizliye hep bunu istemişti ve hiçbir zaman elde edemeyeceğini sanmıştı. Bedenin, yabanıl ormanların kabuğunu, organik utancın en son ve en derin noktasını araştırıp oraya varmaya ancak fallus yetkilidir. Kadın doğal yapısının temeline varmış olarak okurlara şairlerin yalancı olduklarını söyler. Şairler insana duygu aradığını inandırmaya çalışırlar. Oysa insan en çok bu yırtıcı, kullanıcı, ürkütücü şehveti ister. Aklın varabileceği en yüce haz ve bu kadın için ne demektir? Lawrence burada bir taşla üç kuş birden vuruyor. Soyluluk, duygusal, şiirsel yakınlaşma ve görünüşe göre kendi duyduğu şehvet itileri. Lady Chatterley, Lawrence'ın diğer romanlarındaki kadınlara oranla daha değerli tutulan bir kadın olmakla beraber, yer yer göğüslerinden söz edilmekte ve hatta romanın kahramanlarından gebe bile kalmaktadır, romanın cinsel, sevisel yoğunluğu yine de Mellors'ta, bu yabanıl, bu hayvansı adamda, üstün ve akıcı erkekliği kavramış olan ve fallik kutsallığın canlı simgesi durumundaki bu adamda toplanır. Bütün bu tanımlamalar bir yerde Lawrence'ın kendi sahip olmak istediği ama aynı zamanda etkisine kapılmayı da özlediği bir gücü belirler. Lady Chatterley'in aşığı cinsel olduğu kadar toplumsal bir onarımı da amaçlar. Romanın daha başlarında Tommy Dukes yeryüzünde gerçek erkek ve kadın kalmadığını belirterek uygarlığın çöküşünü buna bağlar. Bir tek kurtuluş vardır ve bunu kavrayamazsak hepimiz çökmeye mahkumuzdur. Sonsuz uçuruma yuvarlanıyor ve bu uçurumdan geçebilmek için tek köprü fallustur. Bu benzetme pek de yerinde olmasa gerek. Penisin uzunluğunu düşününce insan geleceğe pek de umutlu bakamıyor doğrusu. Romanın dehşetle söz ettiği endüstri felaketlerine karşı önerdiği çözüm de şu. Erkekler daracık kırmızı pantolon ve kısa beyaz ceket giymeliler. İşçi sınıfı da para hırsından vazgeçmeli. Mellors işçi sınıfının halk sanatı ve köylü danslarıyla uğraşması gerektiğini önerir. Bu gülünç olmasa gaddarca olur en azından. Köktenci bir toplumsal değişim için davranışlar ve hatta ruhsal yapıda değişiklikleri getirecek bir cinsel devrim gerekliyken, Lawrence'ın aklından geçenler bununla uzaktan yakından ilişkili değildir. Onun bulduğu çözüm, Morris ile Freud'un görüşlerinin bir karışımı, endüstri İngiltere'sini yeniden orta çağlara döndürecek bir formüldür. Yapılacak ilk iş de eski cinsel rollere yeniden dönmektir. Modern erkek eskisi gibi etkin değildir. Modern kadın ise yitik bir varlıktır. Bu trajik durumlarda neden ve sonuç birbirleriyle yer yer değiştirilebiliyor. Ve ancak erkek yeniden egemenliğini kurduğu kadının yapısına uygun tek doyumu sağlayacak ruh, bilimsel ve duygusal egemenliği yeniden ele geçirdiği zaman dünya kurtulacaktır. İşte bu yüzden romanda Constance Chatterley'i Mellors'un kişiliğinde somutlaştıran Tanrı Pan'ın fallus oluşumu kanalıyla eski haline döndürme çabaları görülür. Romanın başlarında kadının tek anlamlı yaşantısının cinsel olduğu ve bu yaşantının modern kadına özgü eğitim ve özgürlüklerle altüst edildiğinden söz edilir. İktidarsız bir kocaya verilmiş olan Connie 130 sayfa boyunca doyurulmamış kadınlığından dem vurur. Ne eş ne ana olabilen, rahmi belirli zamanlarda sıkışan bu genç kadın, gençliğini ayna karşısında umutsuzlukla kıvranarak ve dişi sülünleri seyrederek avutmaya çalışır. Dişi sürünler bir yandan dişi kanlarıyla onun kendi dişiliğinin doyumsuzluğunu yüze vurdukları, ona acı verdikleri halde yeryüzünde onun yüreğini ısıtan tek canlılardır. Kadın sülünlerin karşısında her seferinde bayılacakmış gibi olur ve yavru sülünün yumurtayı her çatlatışında hıçkırarak ağlamaya koyulur. Duygusal roman tarzının en iyi biçimiyle bileğine gözünden bir damla yaş düştü. Kendi kuşağının çaresizliğine ağlıyordu. Kalbi kırıktı ve artık hiçbir şey kâr etmiyordu. Tam o sırada Melors ona acır, oyluklarında arzu tutuşuyordu ve kadını istediğini vermek için kulübesine çağırır. Karakteristik bir tarzda kabadır, yat oraya diye buyurur kadına. Kadın tuhaf bir itaatle uzanır. Lawrence kadın sözcüğünü tuhaf ya da tekin olmayan sıfatlarıyla tanımlamadan kullanmamakta, böylece de okurda kadının ilkel itilerle hareket eden tarih öncesi bir yaratık olduğu kanısını uyandırmaya çalışmaktadır. Mallory's kadının karnına bir öpücük kondurduktan sonra işe girişir. Ve onun bedenine bir an önce sarılmak, o yumuşacık bedenin getireceği huzura girmek zorundaydı. Bir kadının bedenine sarıldığı an onun için en büyük mutluluk, en büyük huzurdu. Kadın kımıldamadan yattı. Uyur gibi, hep uyur gibi. Bütün etkenlik orgazm erkeğindi, salt erkeğindi. Kadın kendisi için daha fazlasını isteyemezdi. Hiç kuşkusuz Mallory'nin cinsel gücü erişilmez bir doruktadır ve cinsellik ona doğal gelir. Oysa kadın uygar düşünce ve eylemle aklı karışan salt doğa olduğu halde ona yine öğretmek gerekir. Constance var olma amacının ne olduğunu anlamıştır. Yine de daha fazlasını öğrenmek zorundadır. Kurcalanmış modern kadın kafası hala huzura kavuşmamıştı. Gerçek miydi bu? Ve eğer kendini erkeğe vermişse bunun gerçek demek olduğunu biliyordu. Yaşlandığını, milyonlarca yaşında olduğunu duyuyordu. Ve sonunda kendi varlığının yükünü taşıyamaz oldu. Salt sahip olunmak için sahip olunması gerekiyordu artık. Sahip olunmak için sahip olunmak. Artık kaldıramadığı yük, vazgeçmesi gereken şeyler, benlik, ego, irade, bireysellik gibi kadının yakın çağlarda geliştirdiği niteliklerdi. Bunlar Lawrence'ın hoşuna gitmiyordu. Bazı eleştiriciler yanlışa düşerek Lawrence'ın her iki cinsen olanlara iradeli, bencil olmaktan vazgeçmelerini öğütlediğini sanırlar. Oysa durum hiç de böyle değildir. Gerek Mallory gerekse Lawrence'ın diğer erkek kahramanları sürekli olarak kadınlar üzerinde baskı kurar, kendi isteklerini kabul ettirirler. Lawrence için erkeklerin egemen bireyler olmaktan uzaklaşmaları akla sığmayacak bir şeydir. Ancak kadınlar benliklerinden vazgeçebilirler. Constance Chatterley evliliği boyunca kocasının sekreteri ve yardımcısı olmuştur. Mallory'nin kulu ve köylü karısı olduğu zaman kocası olacak değersiz efendiye hizmet etmekten kurtulur. Hiçbir yerde ona kişisel özellik, kendine bir uğraş bulması konusunda özgürlük tanınmamıştır. Lawrence böyle bir şeyi son derece yersiz bulur. Mallory bir hizmetkar olduğu halde sonsuz bir güven ve belirgin bir kişilik sahibidir. Lady Chatterley onun yanında utangaç bir ikiyüzlü gibi kalır. 18 ve 19. yüzyılındaki roman geleneği beyefendileri hizmetçi kızlarla cinsel bağ kurmaya yöneltmişti. Lawrence hanımefendi ile uşak arasında ilişki kurmakla bu sınıfsal ilişkiyi ters düz etmiştir. Sınıf sisteminin bir tarihsel yanlış olduğunu belirterek de demokrasi savunuculuğunu yapmıştır. Ancak doğal olarak bir centilmen olduğu ve bu yüzden de Connie'den üstün bulunduğu için Mallory ise en azından Lady Chatterley kadar kibirlidir. Lawrence uşağın ağzından proletaryaya karşı duyduğu nefreti kusar. Uşak kendi özellikleri yüzünden bu sınıftan sıyrılmıştır. Mallory kendi sınıfını hor görür. Aşıklar sınıflar arasında bir köprü kurmamışlar, para ve mevki yerine cinsel dinamizme dayanan bir çeşit aristokrasi içinde sınıfları aşmışlardır. Lord Chatterley ise efendiler kastının beyaz adamını simgeler ve yönetici sınıf sıfatını hak edermiş gibi davranır. Mallory ile Lawrence da beyaz adamın imparatorluğunun maden ocaklarının seçkin erkek zümresine özgü ayrıcalıkların dışındaki bir dünyanın insanlarıdır. Ne var ki bu onları özenmekten, taklit etmekten alıkoymamıştır. Beyazların değer ölçüleri içinde en büyük isteği beyaz bir kadınla ilişki kurmak olan kara deliller gibi, Lawrence'ın kahramanları da ister Meksika yerlisi, ister Derbyshire maden işçisi olsunlar, bütün dikkatlerini beyaz adamın karısına yani Lady'ye yöneltirler. Kendi sınıflarından olan kadınları küçük görürler. Romanda en gaddarca karikatürize edilen kişiler Bertha Coutts ile Bayan Bolton'dur. Bunlar Mallory'a göre bayağıdırlar. Clifford Chatterley'in yönetici sınıfı simgelemekteki başarısızlığı Lawrence'ın bu kavrama tutkusunu iyileştirememiştir. Onun gerçek isteği kendini o yerde görmektir. Lawrence'ın planı hanımefendi sınıfındaki kadını önünde diz çöktürerek işe başlamaktır. Bu zaferden sonra aynı sınıfın erkeklerini de yenebilecektir. Sonra da doğal bir aristokrat olarak hak ettiği şeylere kavuşacaktır. Yanlış babadan olduğu inancıyla babasını tanrıya dönüştürür. Çünkü Mellors bir yandan Lawrence'ın kendisini, öte yandan özlenilen bir eşcinsel aşığı canlandırırken, bir yandan da oğullar ve sevgililerdeki madenci yani Lawrence'ın babasını, pana dönüştürülmüş olan babasını canlandırır. Mellors, Lawrence'ın öteki kitaplarındaki çoğu yazar ya da general olan kahramanların kültür düzeyine yükselemeyeceği için salt dinsel bir yoldan yüceltilmiştir. Toplumsal bir peygamber olduğu halde durumunu bu yoldan düzeltmesi üzerine pek durulmamış, bütün yoğunluk organına verilmiştir. Penis'e sahip olmak, yüce olmak için yeterlidir. Bir sayfada sözü edilen Venedikli işçiden başka kitaptaki hiçbir erkeğin cinsel gücüne değinilmez. Mellors'un kutsal varlığı sadece bu organ aracılığıyla ortaya çıkmakta ve doğrulanmaktadır. Lawrence son romanını yazmaya koyulduğunda tüberkülozun son devrelerindeydi. The Plumed Serpent'ten sonra siyasal alanda başarıyı kovalamaktan vazgeçti. Politik güç bir hayaldi. Geriye sadece cinsel güç kalıyordu. Lawrence'ın son kahramanı onu yüceltecek bir kul olmalıydı. Öyleyse bu bir kadın olacaktı. Cinsel politika erkekler arasındaki politikadan daha güvenli bir yoldu. Lawrence'ın eski kitaplarında görülen geleneksel politik faşizme karşın onun dikkatini en çok çeken kendini yüceltmenin bir temeli olması ve diğer yücelme yollarını açması bakımından cinsel politika olmuştur. Lady Chatterley'in aşığı Lawrence'ın aşk romanına en çok yaklaşan kitabıdır. Aynı zamanda daha büyük şeyler istemiş ama elde ettiğiyle yetinmek zorunda kalmış bir adamın yenilgi çığlığı belki de pişmanlık sesidir. Bu kitap cinsel politikada reaksiyoner tutuma eşlik edecek cinsel tekniği açıklayan bir el kitabı olarak hiç de başarısız sayılmaz. 2. Oedipal. Lawrence 1912'de Edward Garnet'a yazdığı bir mektupta oğullar ve sevgilileri şöyle yorumluyor. Karakter sahibi zarif bir kadın aşağı tabakaya girer ve yaşamı boyunca hiçbir konuda doyuma ulaşamaz. Kocasına büyük sevgi duymuş ve çocukları birer aşk çocuğu oldukları için canlılıkla dolmuşlardır. Ancak oğulları büyüdükçe kadın onları kendi aşıkları gibi görmeye başlar. Önce büyük oğlunu sonra küçük oğlunu. Bu çocuklar analarının sevgisiyle yaşamaya zorlanırlar. Ama büyüyüp delikanlılık çağına geldiklerinde bir türlü sevemezler. Çünkü yaşamlarındaki en büyük güç analarıdır ve bu güç onları sevmekten alıkoyar. Delikanlılar ne zaman bir kadınla ilişki kursalar hemen bir bölünme, bir kopma oluşur. William cinsel yönden hafif meşrep bir kadınla ilişki kurar ama ruhuna sahip olan anasıdır. Bu bölünme onu öldürür çünkü gerçekten bölünmenin nerede olduğunu kestiremez. İkinci oğul ruhunu da isteyen, bunu elde etmek için savaşan, anasıyla savaşan bir kadın bulur. Oğul anasını sever, bütün erkek çocuklar babalarından nefret eder ve onu kıskanırlar. Ana ile oğlanın sevgilisi arasındaki çatışma sürer. Oğul ikisi için de hedeftir. Ana kan bağı yüzünden giderek üstün gelmeye başlar. Oğul ruhunu anasının ellerinde bırakmaya ve ağabeyi gibi şehvetin peşinden gitmeye karar verir. Şehvete kavuşur, sevgiye ulaşır. Ama bölünme yine kendisini gösterir. Ancak anne hemen hemen bilinçaltı bir sezgiyle olup biteni kavrar ve ölmeye başlar. Oğul metresini bir yana iterek ölüm döşeğindeki anasına koşar. Sonunda her şeyi yitirmiş olarak ölüme doğru sürüklenir. Lawrence Garnet'a yazdığı mektupta bu kitabın büyük bir yapıt olacağından söz eder. Bunda gerçek payı olmakla beraber övünme payı daha büyüktür. Oğullar ve sevgililer çok derinden duyulan bir deneyimi dile getirdiği için büyük bir romandır. Bundan önceki romanlara bakılırsa oğullar ve sevgililerin Lawrence'ın yaşam hakkındaki kendi bilgilerini en fazla aktaran yapıt olduğu görülecektir. Öteki romanları buna kıyasla bir anlamda yapay kalmaktadır. Paul Morrell, Lawrence'ın ta kendisidir. Yer yer alay edilen ama bir yandan övülen bir kahraman. Yalnızdı ve güçlüydü ve gözlerinde güzel bir ışık yanıyordu. Kadın onu gördü, ince ve güçlüydü, sanki batan güneş sunmuştu ona kadına. Kadını derin bir acı sardı, onu sevmesi gerektiğini biliyordu. Lawrence ve eleştiriciler bu kahramanı genç bir sanatçı olarak görür ve öyküsünü annesinin kendisiyle kadınlar arasına girmesinden dolayı cinsel ya da duygusal soğukluğa sürüklenişinin öyküsü olarak yorumlarlar. Kitabın yazarın annesine olan büyük sevgisini yaşamanın bu en güçlü ve belirgin sevgisini dile getirdiği tartışma götürmez. Potansiyel durağanlığına karşın ana ile oğlun yürüyüşlerini, çiçek toplayışlarını, Lincoln Katedrali'ne gidişlerini anlatan sahneler, Lawrence'ın hiçbir romanında ulaşamadığı biçimde okuru duygulandırır. Fakat eleştiriciler bir yandan da Bayan Morel'i bir vampir olarak yorumlamışlar, oğluna artık gereksinmediği dönemlerde de gösterdiği şefkat ve sevgiyle onu tüketen biri olarak görmüşlerdir. Lawrence da her şeyini yitirmiş, ölüme doğru sürüklenen gibi kendine acındırıcı terimler kullanmak, son bölüme terk edilmiş başlığını koymakla eleştirmenlerin bu yorumunu desteklemiştir. Kitap öylesine Freudçu düzendedir ki, başlıca iki özelliği, yani İngiliz proleter yaşamını yansıtan en büyük roman olma özelliği ile Freudçu çizelgenin altındaki canlı yapıyı gözden uzak tutar. Paul bu gölgede kalan canlılık düzeyinde tüm tehlikelerden arınmıştır. Kendi kendine yeterli egonun mükemmel örneğidir. Kitaptaki kadınlar Paul'un çevresine dönerler ve onun gereksinmelerini karşılamak için var olurlar. Clara onu cinsel yönden uyaracak, Miriam onun yeteneklerine tapınacak ve Bayan Morel bir kömür madeni işçisi düzeyinden sıyrılıp büyük bir sanatçı olma yolunda oğluna en büyük güç ve desteği veren kişi olacaktır. Romanın başlarında sevmediği bir adama yoksulluk yüzünden bağlanan, haklarından yoksun kılınan, gördüğü terbiye ve eğitime genç kızlık özlemlerine karşın artık sevgi duymadığı bir adamla yaşamak, ona çocuk doğurmak ve bu adamın alkolik gaddarlığıyla köleleşmek zorunda kalan kadından, kitabın sonlarındaki dediğim dedik anaya dönüş, aslında Paul'in kendine dönük anlayışındaki dönüşümdür. Paul çocukluğunda babasından nefret etmekte ve kendisini annesiyle özdeşleştirmektedir. Her ikisi de babanın gaddarlığından yılmışlardır. Bu özdeşleşme gerçektir. Walter Morel öfkeyle gebe karısını evden attığı zaman anasının karnında olan Paul'dür. Morel karısını dövüp yaraladığı zaman kanla lekelenen Paul'ün bebeklik giysileridir. Bayan Morel çocuğu korumak için boyun eğdikçe ana ile oğul arasında tüm öteki bağları aşan bir bağ kurulur. Kitapta oedipal gelişim en erotik biçimlerle anlatılır. Hiçbir zaman kocam olmadı, gerçekten kocam olmadı hiç. Annesi onu uzun uzun öptü. Tam bu kritik alanda Walter Morel içeri girer ve anaya "Yine mi münasebetsizlik ediyorsun?" diye çıkışır. Bunun üzerine iki rakip kesinlikle yerlerini alırlar ve neredeyse işi dövüşerek çözümlemeye varırlar. Oysa Walter zaten yenik düşmüştür ve bunun kefaretini ödeyecek olan da Paul'dür. Yaşlı adam potinlerini çözmeye başladı, yatağa yuvarlandı, son savaşını evde vermişti. Paul'deki Oedipus kompleksi annesine duyduğu sevgiden çok büyük adam olmanın kendisine getireceği şeylere duyduğu özleme bağlıdır. İlk iti belki de yetişkin bir kadına cinsel yönden sahip olmak olabilir ama bu belirleyici değildir.